Ayrım 3, 2 dakika kuralı, Robert Grace, sayfa 25. Levy Holman'a ufak masaya oturmasını söyledi. Geçmişte Holman'ı sorgulayan her polis memuru sanki onun anlattıklarının bir önemi yokmuş gibi bir mesafe maskesinin arkasına saklanmıştı. Holman uzun süre önce polislerin gözlerindeki soğuk bakışların, onların düşünmelerinden doğruları öğrenmek için ona karşı nasıl davranmaları gerektiğini hesaplamaya çalışmalarından kaynaklandığını kavramıştı. Levy de onlardan farklı değildi. ''Size kahve ikram edebilir miyiz?'' ''Hayır, öyle iyi.'' ''Su veya meşrubat?'' ''Hayır.'' Levy Holman'ın karşısına yerleşti ve ellerini masanın üzerinde birleştirdi. Clark Holman'ın soluna oturdu. Levy dirseklerini masaya dayamış, Clark ise kollarını göğsünde kavuşturup arkasına yaslanmıştı. Levy, ''Pekala, devam etmeden önce kimlik görmek zorundayım.'' dedi. Holman aniden polislerin ona kim olduklarını hatırlattıklarını hissetti. Cezaevleri bürosu onlara Holman'ın geleceğini bildirmişti ama onlar Holman'dan kimlik istiyorlardı. ''Bayan Manelli sizinle konuşmadı mı?'' ''Bu yalnızca bir formalite. Böyle bir olay yaşandığında bazen dışarıdan gelenler akraba olduklarını iddia ederler. Bu kişiler genellikle sigortadan para sızdırmaya çalışırlar.'' Holman belgelerine uzandığında kızardığını hissetti. ''Ben herhangi bir şeyin peşinde değilim.'' ''Levy, bu sadece bir formalite, lütfen.'' dedi. Holman onlara tahliye belgesini ve devlet tarafından verilmiş kimlik kartını gösterdi. Devlet mahkumların çoğunun salıverildiklerinde kimlikleri olmayacağını fark ettiği için onlara sürücü ehliyetine benzer fotoğraflı bir kimlik kartı verirdi. Levy karta baktıktan sonra Holman'a iade etti. ''Tamam, iyi. Bu olayı bu şekilde cezaevleri bürosundan öğrendiğiniz için üzgünüm. Ama sizi tanımıyorduk.'' ''Ne demek bu?'' ''Memurun kişisel dosyasında sizin adınız geçmiyordu. Richard babahanesine bilinmiyor yazmıştı.'' Holman iyice kızardığını hissettiyse de Clark'a baktı. Clark onu sinirlendiriyordu. Holman'ı tüm hayatı boyunca yakalayıp içeri tıkanlar Clark gibi heriflerdi. ''Benim varlığımdan haberiniz yoksa beni nasıl buldunuz?'' ''Richard'ın eşinden.'' Holman bunu soğukkanlılıkla karşıladı. Richard evlenmişti ve ne Donna ne de Richard bunu ona söylemişlerdi. Levy gırtlağını temizlediği için Clark ve Levy bunu anlamış olmalıydılar. ''Ne kadar zamandır hapisteydiniz?'' ''10 yıldır. Artık sonuna geldim. Bugün gözetim altında olacak şekilde tahliye edildim.'' ''Clark, neden girmiştiniz?'' diye sordu. ''Banka.'' ''Demek son zamanlarda oğlunuzla irtibatınız yoktu.'' Holman gözlerini kaçırdığı için kendisine küfür etti. ''Dışarı çıktıktan sonra onunla temasa geçmeyi düşünüyordum.'' Clark düşünceli bir tavırla başını sallayarak onayladı. ''Onu ıslah merkezinden arayabilirdiniz, öyle değil mi? Orada sizlere oldukça özgürlük tanırlar.'' ''İçerideyken aramak istemedim. Beni görmek istediği takdirde bunun için izin almak zorunda kalmak istememiştim. Beni hapisten çıkmış özgür olarak görmesini istedim.'' Şimdi utanmış gibi görünen Levy olduğu için Holman sorularını sormaya koyuldu. ''Bana Richie'nin annesinin nasıl olduğunu söyleyebilir misiniz? İyi olduğundan emin olmak istiyorum.'' Levy soruyu yanıtlamak için işaret veren Clark'a baktı. ''Richard'ın karısına haber verdik. İlk sorumluluğumuz karısı olduğu için ona bildirmekti. Richie'nin annesine veya bir başkasına haber verip vermediğini bize söylemedi. Ama bu ona kalmış bir şey. Bize sizden bahseden kişi Bayan Holman'dı, Richie'nin eşi. Nerede olduğunuzu bilmediği için biz de cezaevleri bürosuyla temasa geçtik.'' Levy sözü devraldı. ''Bildiklerimizi size aktaracağız. Pek fazla değil. Olayla Parker Center'daki hırsızlık cinayet masası ilgileniyor. Şu anda bütün bildiğimiz Richard'ın bu sabahın erken saatlerinde öldürülen 4 polis memurundan biri olduğu. Cinayetlerin pusu kurularak işlendiğini düşünüyoruz ama henüz bundan emin değiliz.'' Clark, ''Yaklaşık olarak saat 2'ye 10 kala. Olay 2'den biraz önce meydana gelmiş.'' dedi. Levy Clark'ın araya girmesini önemsemiyormuş gibi sözlerine devam etti. ''Memurlardan ikisi görevdeydi, ikisi değildi. Richard izinliydi. Toplanma nedenleri?'' Holman Levy'nin sözünü kesti. ''Yani açılan bir ateş sonucu veya benzer bir nedenden ölmediler mi?'' Silahlı çatışmaya girip girmediklerini soruyorsanız bunu bilmiyoruz. Ama elimizdeki raporlara göre olay bu şekilde gelişmemiş. Gayri resmi bir toplantı için bir araya gelmişler. Bunu nasıl açık ve net olarak belirtebileceğimi bilmiyorum. Açık ve net olmanız gerekmez. Sadece olanları öğrenmek istiyorum. Dört memur hep birlikte mola vermişler. Bu yüzden gayri resmi dedim. Arabalarından inmişler, silahları kılıflarındaymış ve hiçbiri telsizden suç işlenmekte olduğunu veya bir olay yaşandığını bildirmemiş. Kullanılan silah veya silahların çifte olduğunu tahmin ediyoruz. Tanrım, anlayın lütfen, olay daha birkaç saat önce oldu. Özel birlik yeni oluşturuldu ve dedektifler şu anda neler olduğunu ortaya çıkarmak için çalışıyorlar. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz ama şu anda bilmiyoruz, soruşturma ilerliyor. Holm'un yerinde kıpırdandı ve iskemlesi hafifçe gıcırdadı. Bunu kimin yaptığını biliyor musunuz? Zanlı var mı? Şu anda yok. Yani başka tarafa bakarken birisi ona ateş etti, arkasından mı? Ben sadece bilmiyorum, sanırım anlamaya çalışıyorum. Biz de daha fazla bir şey bilmiyoruz Bay Holman. Sorularınız olduğunu biliyoruz, inanın bana. Bizim de sorularımız var, hala olayı çözmeye çalışıyoruz. Holman oraya geldiğinde bildiklerinden daha fazlasını öğrenmediğini hissetti. Daha fazla düşünmeye çalıştıkça gözünün önünde canlanan, arabasının yanında koşarak ona bir zavallı olduğunu haykıran Richie oluyordu. Acı çekmiş mi? Levi duraksadı. Bu sabah telefon geldiğinde olay yerine gittim. Richard benim adamlarımdan biriydi. Diğer üçü değildi. Ama Richard Devonshire'da bizlerden biriydi. Onun için gidip görmek zorundaydım. Bilmiyorum Bay Holman, size acı çekmediğini söylemek isterdim. Bu olayın vuku bulacağını görmemiş olduğunu düşünmek istiyorum fakat bilmiyorum. Holman Levi'ye dikkatle baktı ve adamın dürüstlüğünü takdir etti. Göğsünde bir soğukluk hissetti ama o bu soğukluğu daha önce de hissetmişti. Cenaze töreniyle ilgili ayrıntıları bilmeliyim. Benim yapmam gereken bir şey var mı? Clark, bölüm bunu eşiyle ayarlayacak. Tarih henüz belirlenmedi. Adli tabibin cesetleri ne zaman vereceğini bilmiyoruz. Pekala, tabii anlıyorum. Karısının numarasını alabilir miyim? Onunla konuşmak istiyorum. Clark arkasına yaslandı ve Levi bir kez daha parmaklarını masanın üzerinde birleştirdi. Size onun numarasını veremem. Siz bize kendi bilgilerinizi verirseniz ona iletiriz ve sizin onunla konuşmak istediğinizi söyleriz. Böylece eğer sizinle irtibata geçmek isterse bu onun seçimi olmuş olur. Ben yalnızca onunla konuşmak istiyorum. Size onun numarasını veremem. Clark, bu gizlilik hakkıyla ilgili bizim ilk sorumluluğumuz memurun ailesine karşıdır dedi. Ben onun babasıyım. Kişisel dosyasına göre değilsiniz. Sorun buydu. Holman başka şeyler de söylemek istiyordu ama kendisine sakin olmasını söyledi. Tıpkı içerideyken bir mahkumun kendisine meydan okumaya çalıştığında söylediği gibi dostça davranmak zorundasın. Holman yere baktı. Peki, anlıyorum. Bayan Holman sizi aramak isterse arar. Bu işlerin nasıl olduğunu bilirsiniz. Elbette. Holman yaşayacağı motelin numarasını hatırlamıyordu. Levi onu Wally'nin motelin numarasını verdiği resepsiyon alanına kadar geçirdi ve daha fazla bilgi edindiklerinde arayacağına söz verdi. Holman zaman ayırdığı için ona teşekkür etti. Dostça davranıyordu. Levi içeri yönelirken Holman onu durdurdu.
Başkomiser?
Evet bayım.
Oğlum iyi bir polis miydi?
Levi başıyla onayladı.
Evet bayım öyleydi. O iyi bir delikanlıydı.
Holman Levi'nin uzaklaşmasını seyretti. Wally ne söylediler dedi. Holman cevap vermeden arkasını dönüp arabaya doğru yürüdü. Wally'nin gelmesini beklerken polislerin içeri girip dışarı çıkmalarını izledi. Başını kaldırıp koyu mavi gökyüzüne ve kuzeydeki dağlara baktı. Kendisini özgür bir adam gibi hissetmeye çalıştı. Ama sanki hala Lompoc'taymış gibiydi. Holman bunun sorun olmadığına karar verdi. Hayatının büyük bir bölümünü hapishanede geçirmişti. Hapishanede insanlarla iyi geçinmeyi öğrenmiş olması yeterliydi. Üçüncü kısım. Holman'ın yeni evi Culver City'deki Washington Bulvarı'ndan bir blok ötede araba tamircisiyle demir parmaklıklarla korunan bir mini marketin arasına sıkışmış üç katlı bir binaydı.
Pacific Gardens Motel yaşayacağı bir yer bulma zamanı geldiğinde Gail Manelli'nin Holman'a önerdiği 6 konuttan biriydi. Temizdi, ucuzdu ve Holman'ın işe aktarma yapmadan gidebileceği direkt bir otobüs seferi vardı. Wally arabayı ön girişe park etti ve kontağı kapattı. Holman'ın belgelerini imzalayıp eşyalarını alabilmesi için toplumsal ıslah merkezine uğramışlardı. Holman artık özgürdü. Wally ilk günün için iyi bir başlangıç değildi dostum. Beni dinle. Eğer içeride birkaç gün daha kalmak istersen kalabilirsin. Bunu konuşabiliriz. Danışmanlardan birini görebilirsin. Holman arabanın kapısını açtı ama inmedi. Wally'nin onun için endişelendiğini biliyordu. Yerleşeceğim. Sonra da Gale'ı arayacağım. Bugün motorlu taşıtlar dairesine gidip mümkün olabildiğince kısa sürede bir araba almak istiyorum.
Bu nefes kesici bir haber dostum. İşte dünyaya geri döndüm ve bu konuyla ilgilenmek zorundasın. Dünyanın seni yenmesine izin verme. Umutsuzluğa kapılma.
Umutsuzluğa kapılan yok.
Wally içini rahatlatmak amacıyla Holman'ın gözlerini incelediği için Holman onu rahatlatmaya çalıştı. Wally bunu yutmuşa benzemiyordu. Zor zamanlar geçireceksin Max. İçindeki hava tükenen bir kutuya kısılmış gibi zor zamanlar. 100 tane içki mağazasına ve bara gideceksin ve için içini yiyecek. Kendini zayıf hissedersen beni ara.
Ben iyiyim Wally. Endişelenmene gerek yok. Seni destekleyen insanlar olduğunu unutma. Hiç kimse senin geçtiğin yollardan geçmeyi kaldıramazdı. Bu senin doğal olarak kuvvetli karakterin olduğunu gösterir. Sen iyi bir adamsın Max.
Gitmeliyim Wally. Yapacak çok iş var.
Wally elini uzattı. Bir telefon uzaktayım. 24/7.
Teşekkürler kardeşim.
Holman arka koltuktan elbise torbasını aldı, arabadan indi ve arabayla uzaklaşan Wally'ye elini salladı. Holman Pacific Gardens'taki 8 stüdyo daireden birini ayarlamıştı. Diğer 6 kiracının 5'i sivildi, biri de Holman gibi gözetim altındaydı. Holman sivil kiracıların suçlularla bir arada yaşamaktan dolayı kira indirimi alıp almadıklarını merak etti. Holman kiracıların büyük bir olasılıkla 8. bölgede iskan imkanı sağlanan kişiler olduklarını ve başlarının üzerinde bir çatı olduğu için şanslı olduklarını fark etti. Ensesine soğuk bir şey damlayınca Holman başını çevirip baktı. Pacific Gardens'ta merkezi havalandırma yoktu. Kaldırıma taşan dış ünitelerden su damlıyordu. Holman'ın yüzüne biraz daha su çarpınca kenara çekildi. Müdür Perry Wilkes adında yaşlı siyah bir adamdı ve Holman'ın içeri girdiğini görünce el salladı. Pacific Gardens kendisine motel adı vermiş olmasına rağmen gerçek bir motelinki gibi ön bürosu yoktu. Binanın sahibi Perry'ydi ve zemin kattaki tek dairede yaşıyordu. Girip çıkanları görebilmek için girişin sıkışık bir köşesine bir masa yerleştirmişti. Perry Holman'ın torbasına baktı.
Selam, eşyaların bu kadar mı?
Evet, bu kadar.
Tamam o zaman, artık resmen buranın sakinisin. İki anahtarın olacak. Bunlar gerçek madeni anahtar. O yüzden bunlardan birini kaybedersen depoziton yanar.
Holman kira sözleşmesini doldurmuş ve $100 tutarındaki temizlik ücretiyle birlikte 2 haftalık kira bedelini ve $6 tutarındaki anahtar depozitosunu önceden ödemişti. Holman eve ilk baktığında Perry ona gürültü yapma, gecenin geç saatlerinde yapılacak faaliyetler, odalarda sigara veya esrar içme ve kiranın zamanında kesinlikle 2 hafta önceden ödenmesi gerektiği konularında vaaz vermişti. Her şey ayarlanmış olduğu için Holman'ın tek yapması gereken Gail Manelli ve cezaevleri bürosunun istediği gibi oraya gidip yerleşmekti. Perry orta çekmeceden bir dizi anahtar alıp Holman'a verdi. Bu 206'nın anahtarı, üst katta ön tarafta. Şu anda 3. katta, arka tarafta da boş bir odam var. Ama önce 206'ya bir bak, en güzel oda odur. Diğerlerini de görmek istersen tercihi sana bırakırım.
Bu caddeye bakan odalardan biri mi?
Evet, ön tarafta, tam buranın üstünde. Az ama güzel bir manzarası var.
Şu klimalardan yoldan geçenlerin üzerine su damlıyor.
Bunu daha önce de duymuş ve o zaman da aldırmamıştım.
Holm'un odasını görmek için yukarı çıktı. Duvarları kirli sarı kullanılmadan önce dükkanda eskimiş çift kişilik bir yatak ve iki adet eski püskü, çiçekli desenli kumaşla kaplanmış koltuğun yer aldığı basit bir stüdyoydu. Holman'ın kendisine ait bir banyosu ve Perry'nin mutfak adını verdiği, aslında yarım boy bir buzdolabının üzerine oturtulmuş, tek gözlü bir elektrik ocağından oluşan bir yeri vardı. Holman elbise torbasını yatağın ayak ucuna bıraktı ve buzdolabını açtı. Dolap boş ama tertemizdi ve parlak bir ışıkla ışıldıyordu. Banyo da temizdi ve çam kokuyordu. Holman ellerini musluğun altında birleştirerek su içti. Sonra da başını kaldırıp aynada kendisine baktı. Gözlerinin altında birer yumuşak torba ve gözlerinin kenarlarında kaz ayakları oluşmuştu. Kısa saçlarında kırlar vardı. Lompok da aynaya baktığını hatırlamıyordu. Artık bir çocuk gibi gözükmüyordu. Muhtemelen hiçbir zamanda çocuk gibi gözükmemişti. Ölümden uyanan bir mumya gibi hissetti kendisini. Holman soğuk suyla yüzünü yıkadı. Ama havlusu ve kurulanabileceği bir şeyi olmadığını geç fark ettiği için suyu elleriyle silip ıslak bir halde banyodan çıktı. Yatağın kenarına oturdu, telefon numaralarını bulmak için cüzdanını karıştırdı ve Gail Manelli'yi aradı. ''Ben Holman, odadayım. Max, oğluna çok üzüldüm. Nasılsın?'' ''İdare ediyorum. Birbirimize pek yakın değildik.'' Her şeye rağmen o senin oğlundu. Holman ne diyeceğini bilemediği için bir sessizlik oldu. En sonunda Gale'ın beklediğini bildiği için bir şey söyledi. Gözümü toptan ayırmamalıyım. Bu doğru. Çok uzun bir mesafe kaydettim ve şimdi bunu tersine çevirme zamanı. Tony ile konuştun mu? Tony Holman'ın Harding Tabela şirketindeki yeni patronu Tony Gilbert'tı. Holman son 8 haftadır yarım gün çalışmış ve tam gün çalışmak için eğitim almıştı. İşe ertesi gün başlayacaktı. Hayır, henüz konuşmadım. Odama şimdi çıktım. Wally beni Chatsworth'a götürdü. Biliyorum, biraz önce onunla konuştum. Memurlar sana herhangi bir şey anlatabildiler mi? Hiçbir şey bilmiyorlardı. Haberleri dinledim. Bu korkunç bir şey Max. Çok üzgünüm. Holman yeni odasında etrafına bakındı ama ne televizyon görebildi ne de radyo. Kendi kendine bununla ilgilenmeliyim diye söylendi. Polisler yardımcı oldular mı? Sana iyi davrandılar mı?
İyiydiler.
Pekala, dinle. Bu olaydan dolayı bir iki gün izin yapmak istersen bunu ayarlayabilirim.
İşe koyulsam iyi olacak. Meşguliyet iyi gelecek galiba.
Eğer fikrini değiştirirsen bana haber ver.
Dinle, motorlu taşıtlar dairesine gitmek istiyorum. Geç oluyor ve otobüslerin güzergahından emin değilim. Tekrar araba kullanabilmek için ehliyetimi almalıyım.
Tamam Max, artık beni her zaman arayabileceğini biliyorsun. Ofis numaram ve çağrı numaram var sende.
Dinle, gerçekten motorlu taşıtlar dairesine gitmek istiyorum.
Bu korkunç haberle yeni hayatına başlamak zorunda kaldığın için çok üzgünüm.
Teşekkürler Gail, ben de.
Gail en sonunda telefonu kapattığında Holman elbise torbasını aldı. Gömleklerin bulunduğu en üst katı boşalttı, sonra da oğlunun fotoğrafını çıkarttı. Richie'nin yüzüne baktı. Holman çocuğun yüzünü raptiye ile delmek istemediği için Lompok'taki ahşap atölyesinde akça ağaç kırpıntılarından bir çerçeve yapmış ve fotoğrafı zankla kartona yapıştırmıştı. Hapishanede mahkumların cam bulundurmalarına izin verilmezdi. Cam silah olarak kullanılabilirdi. Kırık bir cam parçasıyla kendini veya bir başkasını öldürebilirdin. Holman fotoğrafı iki çirkin koltuğun arasında duran küçük masanın üzerine koydu. Sonra da Perry'i bulmak için aşağı indi. Perry sanki Holman'ın merdivenlerden inip köşeyi dönmesini bekliyormuş gibi koltuğun ucunda oturmuştu. Perry, odandan çıkarken kapını kilitlemelisin. Kapıyı kilitlediğini duymadım. Burası toplumsal ıslah merkezi değil. Odanın kapısını kilitlemezsen birileri eşyanı çalabilir dedi.
Kapıyı kilitlemek Holman'ın aklına gelmemişti bile. Bu iyi bir tavsiye. O kadar yıldan sonra insan unutuyor.
Biliyorum.
Dinle, biraz havluya ihtiyacım var.
Bırakmamış mıyım?
Hayır.
Dolaba baktın mı, rafın üzerine?
Holman havluların neden banyoda değil de dolapta olduğunu sorma dürtüsüne karşı koydu. Hayır, oraya bakmak aklıma gelmedi. Kontrol ederim. Televizyon da istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olabilir misin?
Kablolu yayınımız yok.
Yalnızca bir televizyon.
Bulabilirsem alırsın.
Sana ayda fazladan 8 dolara mal olur. Ayrıca 60 dolar da güvence depozitosu.
Holman'ın o kadar birikimi yoktu. Ayda 8 dolar ödeyebilirdi ama güvence depozitosu elindeki nakdi biraz eksiltecekti. Diğer şeyler için nakde ihtiyacı olduğunu fark etti.
Güvence depozitosu biraz abartılı. Perry omuzlarını silkti.
Cesursun, ne diyebilirim? Bak, bu paranın çok olduğunu biliyorum. Şu ucuzluk mağazalarından birine git. 80 papele yepyeni bir televizyon alabilirsin. Kore'de yok pahasına imal edip acayip ucuza satıyorlar. Televizyon almak için biraz erken olacak ama hem ayda 8 dolar ödemek zorunda kalmazsın hem de görüntü daha iyi olur. Bu eski televizyonlarda görüntü biraz kötüdür.
Holman'ın Kore malı televizyon alacak vakti yoktu. Televizyonu iade ettiğimde 60 doları geri verecek misin dedi.
Tabii.
Tamam, bana bir tane ayarla. Kendi televizyonumu aldığımda seninkini iade ederim.
Eğer istediğim buysa olmuş bil.
Holman Times almak üzere bitişikteki mini markete gitti. Gazeteyi okurken içmek için bir kutu çikolatalı süt aldı ve kaldırımda durarak cinayet haberlerini okudu.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 36.